Ayrım 9, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 137. Şişman güzeldir. ABD'de yayınlanan popüler kadın dergilerinin birkaç temel özelliği var, bizim pek de aşina olmadığımız. Birincisi malum çeşitlilikleri. İçerikte değil, biçimde çeşitlilik. Benzer dergiler farklı farklı isimler altında. İkincisi aylık olmaktan ziyade haftalık olmaları. Çabuk çabuk okunup, çabuk çabuk yenilenebiliyorlar. Üçüncüsü nerede satışa sunuldukları? Ne kitapçılarda, ne gazete bayilerinde, öncelikli olarak süpermarketlerde buluşuyor okurlarıyla bu dergiler. Bütün bir süpermarketi dolaşıp ne kadarına gerçekten ihtiyaç duyduğunuz hayli şaibeli. Bazılarını aklınızın ucundan dahi geçirmediğiniz onlarca yiyeceği arabanıza doldurduktan sonra son olarak kasalara yaklaştığınızda birer ikişer adet bu dergilerden edinerek tamamlıyorsunuz alışverişiniz. Kadın dergileri ile yiyecekler arasındaki doğrudan ilişki tesadüfi değil. Zira olmak ya da olmamak ikilemi, yemek ya da yememek ikilemi biçiminde tezahür etmiş bu dergiler. Her şey yemek üzerine kurulu. Ha bir de yememek. Bu haliyle kadın dergileri el insaf dedirtecek raddede birbirlerine benziyor. Sadece birbirlerine değil aynı zamanda bir önceki ve daha önceki sayılarını. Değişen sadece isimler. Bir önceki sayıda İlyonist'ten filanca ev hanımının ağzından nasıl 25 kilo verdiğini öğreniyorsunuz. Bir başka sayıda bambaşka şehirden falanca ev hanımının. Herkesin anlatacak bir hikayesi var. Bizde dillere persenk olmuş. Hayatım roman. Anlatsam kitaplara sığmaz. İnancı burada. Hayatım roman. Bari kitap yazayım. Şiarına dönüşmüş. Alttan alta verilen mesaj hep aynı. Ben başardım. Siz de başarabilirsiniz. Değil. Ben başardım. Siz de başarmalısınız. Dahi değil. Ben başardığıma göre başaramayan akılsızdır, eksiktir mesajı. Bu yüzden bu ülkede tıpkı Türkiye'de olduğu gibi deneyip de bir türlü kilo veremeyen, yıllarca rejim yapıp bir arpa boyu yol kat edemeyen kadınlar büyük bir suçluluk ve eziklik duyuyor. Daha çok yemenin bir sebebi moral bozukluğu olduğu için şişmanlık şişmanlığı, dışlanmışlık dışlanmışlığı getiriyor. İşin ironik yanı her zaman azınlıklar dışlanır. Bu örnekte ise çoğunluklar. Zira kilolu kadınların oranı zayıfların kat kat üstünde olduğu halde iktidar tamamıyla ikincilerin lehinde. Kilo vermeye başlamak için her şey bir vesile haline almış. Her kıytırık hadise hep münasip bir vesile oluyor ya da her özel gün kısmetli bir milat diyet takvimlerini. Her tatil, her tarih yeni bir rejimi muştuluyor. Kabak rejimiyle kilo veremedinizse sorun yok. Bir de kuşkonmaz rejimi deneyin bu hafta. Şükran günü gelmeden 10 günde 10 kilo verebilir. Şükran gününe bir gün kala hala 2 kilo eksilinebilir. Şükran günü geldi ama siz gene de nelere dikkat edeceğiniz bu dergilerden öğrenebilir. Şükran günü geldi geçti olan oldu aşamasında ise şükran günü kilolarını verme diyetine başlayabilirsiniz. Yeter ki bu çarka daha önce de kapıldığınızı hatırlamayın. Daha önce de rejim yaptığınızı ve mutsuz olduğunuzu hatırlayamayasınız ki şimdi de rejim yapıp mutsuz olabilirsiniz. Bu yüzden işte kadın dergilerinin dördüncü temel özelliği unutkanlık. Carlos Fuentes boş yere ısrar etmemişti Amerika Birleşik Devletleri'ni amnezi Birleşik Devletleri olarak değiştirmekte. Kadın dergileri her hafta yeni bir diyetle çıkabiliyorsa ortaya bunu eskilerini unutturabilmelerine borçlular. Bu sayede sunulabiliyor her diyet. Mucizevi diye. Bedenimiz bizim dışımızda, çevremizi kuşatmış soluk aldırmamacasına, lav gibi aynı zamanda, tek ve mutlak bir kaynaktan fışkırdığı halde, sanki her yerden boy vermiş ve her yere aitmişçesine, pervasızca dört bir yana yayılan, yoluna çıkan her şeyi istisnasız, ayrımsız eteklerin altına alan, kendi dışına bir varlık kalmayıncaya değin tüm bir yaşam alanını kaplayan, yakıcı, kavurucu, fetih tutkunu lav gibi. Ellerimizde zıpkınlar, gözlerimize su geçirmez gözlüklerle, balıklama dalıp kusurlar, kabahatler, gafletler denizinin yedi kat dibine, avladığımız her özrü karaya çıkarıp didikliyoruz lime lime. Saldırmayı sıyırıp kavgaya atılmış bir kabadayı nasıl rastgele hasımlarının burunlarını, kulaklarını budarsa, biz de kesici dillerimizle cemiyet hayatına saldırıp buduyoruz önümüze çıkanın falsosunu, marazını ve farklılıklarını. Kimse yeterince ince değil. Kilo vermenin nerede duracağı belirsiz. Kadınlar bu dünyadaki değerlerinin dış görünüşlerine bağlı olduğuna inandırılmış bir kere. Mesele artık başkalarının ne düşündüğü dahi değil. Biziz kendimizin en acımasız hasmı. Biz durmuyoruz başkaları dur dediğinde dahi. Beden bir işkence. Bize bedenimiz aracılığıyla zulmeden toplumu gene bedenimiz üzerinden cezalandırıyoruz. Bedenimizi aç bırakarak. Fakat işte bunca bombardımanın göbeğinde alternatif bir akım daha var gelişmekte olan. Şişman güzeldir hareketi. ABD'de şişman kadınlar bilhassa son 5 yıldır eskisinden çok daha aktif ve örgütlü durumdalar. Bir yandan kendi dergilerini çıkarıp internet sitelerini kuruyor, bir yandan da genel güzellik kalıplarını sorgulamaya ve sorgulatmaya çalışıyorlar. Bu arada ömrü billah çiroz kadınlardan hazmetmemiş erkekler de kendi internet siteleri aracıyla kampanyaya destek verip şişman güzeldir şiarına sahip çıkıyor. Kampanyanın önemli bir kısmı kime ve neye güzel dediğimizin içinde yaşadığımız kültür tarafından tanımlandığını hatırlatmak. Ne yazık ki bu sefer de yüzeysel bir meraktır gidiyor öteki ülkelere yönelik. Batı dışı toplumlar akıl dışı toplumlar olarak Kaf Dağı'nın ardındaki masalsı diyarlar gibi çıkıyor karşımıza. Araplar tombul kadın sever haremlerinde. Afrika'da filanca kabile genç kızları şişmanlatır evlenebilsinler diye demenin kadınlara pek bir yararı olmadığı gibi zaten mevcut olan kültürel önyargıları beslemekten öteye gidemediği de ortada. Her şeye rağmen önemli bir kazanım şişman hareketi. Bilhassa en radikal kanatlarından birini oluşturan ve kendine ait bir manifestosu bulunan şişman yeraltı harekatı. Bu hareketin kampanya metinlerinden birinde dendiği gibi, yıllar boyu kendimi bir başkası sanmaya çalıştıktan sonra, bugün hala utanıyorum belki bedenimden, utanıyorum başkalarına benzeyememekten, kendim olmaktan ama eskisinden çok daha az, giderek daha az. Boston. Reddetme cesareti. Ben ve arkadaşlarım öncelikle kendi insanımızla hesaplaşmak zorunda kaldık. Kendi akrabalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, dostlarımız, dindaşlarımız emrimiz altında bulunan ve emri altında olduğumuz askerlerle. Şu anda yaklaşık 500 kişiyiz. Geçen seneye göre daha kalabalığız şüphesiz. Az olmanın, azınlıkta kalmanın haksız olmak anlamına gelmediğine inanıyoruz diyor kürsüden. Dökülmüş saçları, kalın çerçeveli gözlükleri, irice göbeğiyle tipik bir aile babası, orta kademeli memur falan filan efendi izlenim veren bu adam, işgal altındaki Filistin topraklarını kontrol noktalarında uzun yıllar görev yaptıktan sonra 18 yaşından beri hizmet ettiği İsrail ordusunun emir komuta zincirini kırmayı göze alarak savaşmamayı tercih eden bir binbaşı. İsmi Stav Adivi. Eğer elinizde güç varsa kullanırsınız diyor tedirgin bir üslupla. Bizler elimizdeki gücü kullandıkça işgal altındaki topraklarda adil bir sistemin kurulması mümkün değil. Sürekli ve sistematik olarak topyekin bir halka kötü muamele ediyor, haksızlık yapıyoruz. Kontrol noktalarında karşımıza çıkan her Filistinliğe zorluk çıkarıyoruz. Teorik olarak bakarsak sadece ve sadece şüphelendiğimiz insanları arayıp hırpalıyoruz. Ama pratikte gördüğümüz her Filistinli'den şüpheleniyoruz. Her biri ve hepsi birden canlı bomba olabilir. Bugün değilse yarın bizi öldürmeye kastedebilir. Hepsinden şüphelendikçe hepsine kötü davranıyoruz. Adivi çeşitli Amerikan üniversitelerinde konuşmalar yaparak İsrail dünyadaki en güçlü, en esaslı müttefikinin kamuoyuna sesini duyurmaya çalışıyor. Konuşmaları iki ayrı kesim tarafından yakından takip ediliyor aslında. O da laflarını tartıp seçerken bu iki tarafı birden ya sürekli göz önünde bulundurmak ya da toptan zihninden çıkarmak durumunda. Salonun kapısında içeri girmeyen ama bir türlü uzaklaşmak da istemeyen Yahudi gençliğinden öğrenciler bekliyor. Salonun içinde ise Filistinli gençler ön sıralarda. Birinci gruptakilerin duymak istemedikleri şeyler var. İkinci gruptakilerin de bilhassa duymak istedikleri. Hal böyle olunca kendisinden katiyen istenmeyenler ve bilhassa istenenler arasında dikkatli adımlarla ilerleyerek rotasını çizmeye çalışıyor Adivi. Bu yüzden olsa gerek sık sık durup belirtme gereği duyuyor kendisinde Siyonist bir vatansever olduğunu ve reddiyesinin devlete karşı değil tam da devletin iyiliği için yapılan bir hamle olduğunu. Belki kapının önünde bekleşenlere, belki de kendini hatırlatabilmek için tekrarlıyor bunları. Sonuçta iki tarafta tam olarak memnun edemiyor bir türlü. En meraklı dinleyicileri, en candan destekçileri ne Yahudi ne Filistin kökenli Amerikalı akademisyenler oluyor. Türkiye'de gündelik yaşamda en fazla dolaşıma giren kelime ve söyleşilerin bir listesi tutulsaydı eğer, abi tamam haklısın da ne yapalım biz de emir kuluyuz cümlesi başlarda bir yerlerde konurdu muhtemelen. Şöyle ya da böyle asker ya da sivil birilerinin altında ve birilerine rağmen hazır ve nazır emir kullanıyız milletçe. Hani sorsalar içimize sinmeyen çok şey var. Var olmasına da elden ne gelir bir kere dahil olmuşuz ya ibresi emir, Kabe'si komuta olan düzlemlere. Tek yaptığımız görevimizi yerine getirmek. Bizden istendiği gibi beklenildiği üzere. Kim bilir ne zaman, kim bilir hangi sivri akılın koyduğu bir acayip kuralı harfiyen yerine getirmekte ısrar eden asgari ücretli memur Ahmet Efendi'den, devletin aygıtlarına senelerdir canla başla değil kanla hizmet eden ülkücü militanlara kadar her kademede, her boyutta karşımıza bir gerekçe olarak dikiliyor görevini yapmanın masumiyeti. Ne var ki bahsi geçen görevler zerre kadar masum olmamayı sürdürdükçe ezik bir tevazuyla dillendirdiğimiz görevini yapmak fiili de öykündüğü masumiyete ihanet etmekten öteye geçemedi asla. Hannah Arendt'in önde gelen Nazi liderlerinden Adolf Eichmann'ın İsrail'deki mahkemelerini takiben yazdıklarında da ısrarla belirttiği gibi insanlık tarihi boyunca bunca acıya sebep olanlar öyle sanıla geldiği gibi şeytani dehaya sahip bir takım karanlık, kötü ve sıra dışı liderler değil, görevini yapmayı temel ilke haline getirmiş iyi niyetli sıradan insanlardı. Sadece ve öncelikle görevini yapanlar. Bugün bir Amerikan üniversitesinde kürsüye çıkıp da hem kapıda bekleyen Yahudilere hem de salondaki Filistinlilere hitap ederek askerliğin niçin reddettiğini anlatmaya çalışan askerin konuşması bu açıdan da önemliydi. Görevlerini sessiz sedasız, sorgusuz sualsiz yerine getiren iyi kalpli sıradanların boğucu gölgesinde tek tük de olsa görevini yapmayanların da olduğunu olabildiğini gösterdiği için bastım. Bir düğün müzisyeninin düşündürdükleri. Bu yazıya ilham veren ekibi gözünüzün önüne getirebilmek için 5 adet kadın düşünün. 5'i de minyon, 70'ini devirmiş, ağarmış saçlı, güleç yüzlü. İrlanda asıllı, birbirine şaşılacak ölçüde benzeyen 5 adet dul. Bir başka ortak noktaları daha var. Kocalarının ölümünden sonra evde pinekleyip torunların ziyaretini beklemek yerine ortak bir iş kurmaya karar vermişler. Maksat hem para kazanmak hem de eğlenmek. Seçilen iş ise şöyle. İrlanda asıllı çiftlerin düğünlerinde şarkı söylemek. Amaçları kendi zamanlarının popüler şarkılarını seslendirerek düğünlerde anne anneden anneye, anneden kıza üç kuşak kadının aynı şarkılarla eğlenmelerini sağlamak. Daha farklı bir biçimde ifade etmek de mümkün. Kuşaklardır tüm düğünler aynı olmalı ki 70'ini devirmiş bu 5 kadın hala kendi düğünlerindeki usul ve tempoyla bugün şov yapabiliyorlar. İşte bu aydınlık onların yüzünde tebessüm olarak aksese de 5'in hemen ardına çalan gitariste dikkat buyurun. Ömrü hayatından bıkmış, usanmış, orta yaşlarında topluca bir gitarist tıngırdatıyor arkada. Gözlerinde derin mi derin bir bıkkınlık. O gözlerde mevcut evlilik kurumunun özeti. Kendi evliliklerinin başkalarınınkinden çok farklı olacağını yürekten inanan ve bu inancın verdiği gazla törenden önce her detayı allaya pullaya çok özel olacakmışçasına hazırlayan çiftler, çok değil, sadece yarım saatlerini kimi meslek erbabıyla konuşarak geçirmeliler bence. Örneğin düğün müzisyenleri ya da düğün fotoğrafçıları sohbet etsinler veya düğün kameramanlarıyla. Bir de onlara sorsak, her biri farklı olmaya çalışan, yüzlerce merasimi nasıl ve niçin ısrarla böylesine aynı olduğunu olabildiğini. Tekrarlar ve benzerlikler öylesine bıktırıcı olmalı ki, aklı başına hiçbir düğün kameramanının yıllar yılı bu işi yaptıktan sonra tutup, kendisinin de törenle evlenebileceğine kani değilim. Kameraman Türk ya da Amerikalı olmuş fark etmez. Zira bu şaşmaz benzerlikler zinciri, bu ebedi düğünler tekerrürü bize özgü değil. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'da da hayatlarından bıkmış insanlar sıralamasında başı çekmekte düğün müzisyenleri. Gözleri kapalı gidebilirler düğünlere, istenen şarkılarda, sıralamada çok değişmiyor nasıl olsa. Evlenen çiftler sadece kendilerini, şahsi hikayelerini göre dursunlar, düğün müzisyenleri ayırdığında hikayeler arasındaki müthiş benzerliklerini. Belki başka şeyler de görüyorlardır. İnsan binlerce düğünü filme aldıktan sonra bizim görmediğimiz bir şeyi görebilir. Türleri. Yeryüzünde insanlar kadar kalabalık ve en az onlar kadar karmaşık bir başka canlı türü daha yaşar, böcekler. Her yere yayılmayı ve her şeye rağmen hayatta kalmayı başardıkları gibi bir de muhteşem bir çeşitlilik arz ederler. Tek bir böceğin bile bazen 10, bazen 1000'i aşkın türü vardır. Hali hazırdaki böcek türlerinin toplamının 1 milyondan fazla olduğu varsayılmakta. Bu dehşetengiz karmaşaya rağmen bilim dünyası böcekleri sınıflandırmaktan geri durmaz. Onları üst sınıflarına, sınıflarına, alt sınıflarına, üst kısımlarına, takımlarına ve alt takımlarına ayırır. Mesela bir ağaç kurdu, böcek sınıfının tam başkalaşmalılar alt sınıfının, kın kanatlılar üst takımının, değişik mideliler takımının, bitki yiyiciler alt takımına mensuptur. Kadınların erkeklerle ilişkilerinde yaşadıkları hayal kırıklıklarının ezici çoğunluğu, insanların da tıpkı böcekler gibi türlere ayrıldığını, dolayısıyla birlikte oldukları erkeğin de bir türe ait olduğunu kabullenmek istemeyişlerinden kaynaklanır. Tıpkı böcekler gibi erkeklerin ve dahi kadınların da türleri vardır. Sandığımız ya da sanmak istediğimiz kadar ırak değiliz doğadan, cümle mahlukattan. Mesela bir aile babası kurdu çoğu kez, İnsan sınıfının, gözü dışarıdalar az sınıfının, elindekini kaybetmeden başkalaşmak isteyenler takımına mensuptur. Nereden bakarsanız bakın, zararlı bir tür. Ya da bir genç kız böceği, çoğu kez insan sınıfının, hayırlı kısmet arayan az sınıfının, evliliği geleceğe yatırım olarak görenler takımına mensuptur. Türümüzü bilirsek daha az hayal kırıklığına uğrarız. Çünkü bunu duymaktan pek hoşlanmasak da çoğu kez öyle özel filan olmadığımız gibi tam da ait olduğumuz türün kodlarına göre hareket eder, ona göre veririz tepkilerimizi. Ama işte neyse ki mühim bir fark var böceklerle aramızda. Yoldan çıkma yeteneği. Hiçbir böcek ait olduğu türden çıkıp bir başka türe geçiş yapamaz. Bir sığır sineği ömrünün hiçbir aşamasında peygamber devesine dönüşemez. Neyse odur ama Adem oğulları, Havva kızları bunu yapabilir. İnsanın alemi ferikası kendi türünden, ait olduğu kategoriden sapabilme yetisidir. Bu yüzden aşık olabilir insan, böceklerin aksine. Ve tam da bu yüzden bağlıyla değil, ayrılıkla müsemmadır aşk. Sevip yücelttiğimiz bütün aşk hikayelerinin bir yerinde kendi türlerinden, sınıflarından, alt sınıflarından, üst takımlarından sapan, bulundukları kategoriden çıkan, ayrılabilen insanlar vardır. Sevdiği kadın için tahtından feragat eden kral, ailelerinin düşmanlığına rağmen birbirlerini bırakmayarak türlerine ihanet eden çiftler, farklı dinlerden, milliyetlerden, sınıflardan oldukları halde kategorilerinden çıkıp saçmayı sevenler, yani bulundukları yerden, taşıdıkları kimlikten ayrılanlar, ayrılabilenler. Ta başına itibaren bir nevi yoldan çıkma ile eş, türüne ihanet etmekle müsemmadır aşk. Sonra, peki sonra ne olur? Nasıl olur da böyle ansızın yitiverir ruhunu? O radikal ve havai gerekirse türüne ihaneti bile göze alan başı bozukluktan geriye nasıl olup da bin adet düğünde döne döne aynı şarkıları tıngırdatmaktan usanmış bir gitaristin gözlerindeki kadar dahi hayat ışığı kalmaz? Şu 5 tonton kadının bariyerini geçip arkadaki gitariste ulaşabilsem soracağım ona. Soramıyorum. New York. Küskün kadınlar şövenizmi. Tanıdık kadınlar var, tanımadıkları insanlara küskün. Şahsi değil küskünlüklerinin sebebi siyasi. Sanatçılar, politikacılar, öğretim üyeleri, gazeteciler, ekseriya sol kesimden simalar var. Şık çantaların bir gözüne taşıdıkları kara listelerde. Batılılar ve kimi Türkler. Zaten en çok da onlara, işte o kimi Türklere küskünler. Türkiye'yi çok seven kadınlar bunlar ve Batılıların da sevmesini isteyen. Türkiye'nin tanıtımı uğruna yurt içindeyken her sene 23 Nisan'da çocukları ağırlayan, yurt dışındayken akla ziyan ettikleri imza atan, gerekirse ceplerinden harcamalar yapmaktan kaçınmayan, sofralar donatan, kermesler düzenleyen, iyi bir izlenim bırakabilmek uğruna canla başla katıksız bir samimiyet ve naiflikle karışık bir cehaletle dinlenen kadınlar bunlar. Türkler ile Araplar arasındaki farklılıkları her fırsatta dile getirmeyi seven, benzerlikleri ise zinhar görmeye tahammül edemeyen, hem Müslüman hem de laik, hem çağdaş hem de yeri gelince folklorik olabilen, Mevlana'yı yere göğe sığdıramayan ve laik hümanist ünlü Türk büyüğü olarak algılayan, ne zaman Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili bir haber düşse Batı basınına celallenip karşı tanıtım atağına geçen, evlerinin duvarlarına gelen Batılı misafirlerin dikkatini çekmek üzere titizlikle seçilmiş turistik estetik eşyalar ve resimlerle donatan, ayaklı Doğu Batı sentezi olmakla övünen ama Doğu dendi mi gide gide en fazla İstanbul'a kadar uzanabilen, ömrü hayatlarında karıncayı dahi incitmeyip de yanı başlarında süre giden sistematik işkence üzerine konuşuldu mu dinlemeye tahammül edemeyen ve kendilerinden Türkiye'yi tanıtan bir klip yapmaları istense, memleketteki en büyük alışveriş merkezleriyle tarihi eserlerin çekimlerinden müteşekkil bir dizi görüntüyü gururla sunacak olan kadınlar bunlar. Memleketlerinin imajına zeval gelse üzülen, üzüntülerinden samimi olan kadınlar. O da onlardan 17 senedir New York'ta yaşıyor. Layık, modern iş kadın. Bu hafta New York Times'ta Türkiye hakkında çıkan habere kahrolması bu yüzden. Onca iyi haber, onca gelişme, hepsi boşuna. Bir anda hepsi siliniveriyor. Nerede kötü haber çıksa o çakılı kalıyor Amerikalıların zihninde. Önünde açık duran sayfada Diyarbakır'da taşlanarak öldürülen ve ölüsü ailesince sahiplenilmeyen Cemsi Allak ile ilgili haber. Tamam, bunlar da olabilir Türkiye'de. Oluyor da kabul ediyorum. Ama bunlar istisnanın istisnası. Sonra Batılı zannediyor ki her yer böyle Türkiye'de. Siyasetle ilişkileri kırılmak, kırılmamak ekseninde düğümlü kadınlar bunlar. Onların milliyetperverliği şovenistliklerinden alabildiğine farklı. Ama daha masum değil, her zaman. Bir tür kıyamama halinden müstaripler. Küsüyorlar çabucak. Türkiye eleştiren yazarı okumuyor. Yönetmenin filmine gitmiyorlar. Topyekin Ermeni cemaatine küskünler, ön yargılı ve kırılganlar. Örgütsüz ve sayıca azımsanmayacak kadar çoklar. Tehlikesiz ve çok tehlikeliler. Kızılası ve iyi niyetli, ne yazık ki hep iyi niyetli. Vaktiyle yol ve sürü Avrupa ülkelerine gösterime girdiğinde memleketin bu kadar kötü ve bu kadar taraflı tanıttığı için Yılmaz Güney'e ciddi ciddi küsen bir diplomat çocuğu olarak ben bu kadınları anlayabiliyorum. Anlamadım, nasıl olup da sene be sene aynı kalabildikleri, bir nebze dahi değişmedikleri. Kan gövdeyi götürse memlekette, fikirlerinden, beyinlerinden ötürü alınsa içeri insanlar gözlerinin önünde, gene de değişmiyor söylemleri. Ürkütücü bir direnç körükörüne. Sunakanlarımız var, söyleminin kadınları ona. Yani Sunakan'ı bir sanatçıdan ziyade bir temsil markası olarak gören. Türkiye'yi salto pencereden tanıtmak istiyorlar. Tezgahın önüne en parlak elmaları dizip de çürükleri arada kakalamak üzere arkada saklayan saçı ikiyüzlüğüyle yükseliyor nidaları. Suna kanımız var, Adnan Saygun'umuz, Yunus Emre'miz var, özbeöz Türkçe ve Osmanlı mutfağımız, zeytinyağlarımız var ve semazenlerimiz ve Kapadokya'mız ve Pamukkale travertenleri. Eğitimleri kadın bunlar, hayli eğitimli ve bir o kadar cahiller. İşaret edilen yere değil de işaret eden parmağa baka kalanlar gibi kötülüklerin kaynağına değil, kötülüklerden söz edene bakan, bakıp da küsüveren kadınlar. Onlara bu kadar iyi davranan, böylesine ihtimam gösteren bir sistemin nasıl olup da başkalarına karşı bu kadar ayrımcı davranabildiğini görmekte, gördüklerini kabullenmekte zorlanıyorlar. Pek sevdikleri babalarının işkenceci yüzüyle yüzleşemeyen sadık evlatlar gibi. Tanımadığım kadınlar var. Tanımadıkları insanlara küskün. Siyasi değil küskünlüklerinin sebebi. Şahsi. New York. 9. ayrımın sonu. Sayfa 151.